Var mı sorusu olan?
Hocam şimdi son zamanlarda ahbarilik diye bir düşünce yayılmaya çalışıyor. Elbet mektebinden hani kapanmış bir görüş.
Evet.
Bunun ilmen dayandığı nokta nedir? Hani müçtehitlik kavramı konusunda yaşadıkları sıkıntı ne?
Bu bir algı biçimidir.
Tabii,
güzel nakilciler, hadisçiler. Yani ehli sünnetteki ehli hadis olgusuna Şii alemindeki karşılık gelen isim ahbariler. Yani haberciler. Ehli sünnetteki ehli hadis ile Şialardaki ahbariyun arasında teknik açıdan hiçbir fark yok. Doğru, ideolojik açıdan, itikadi açıdan ahbariler de Resulullah'ın vefatından sonra imametin gerekliliğine inanmışlar. 12 imama inanmışlar. Bu açıdan sünnilerden farklılar. Fakat metinlere bakış, hayata bakış, hayatı yorumlama, metinleri yorumlama açısından ehli sünnetteki şeyden farkları yok. Ehli hadiste farkları yok. Mesela ehli hadisin en belirgin özellikleri anlaşılabilmesi için tarihten beri hep şey örnek verilir. İşte bir gün İmam Malik'in önüne şey koymuşlar, karpuz koymuşlar. Yememiş. Niye yemiyorsun imam demişler. Resulullah'ın nasıl karpuz yediğine dair bir rivayet okumadım. Onun için yemiyorum demiş. Şimdi burayı yorumlayabilir miyiz? Yani karpuz yiyebilmek için veya herhangi bir şey yiyebilmek için Resulullah'tan bize bir hadisin gelmesine ihtiyaç var mı?
Yok.
Evet. Niye? Çünkü fıkıhta ana kural vardır. Asıl olan ibahadır. Yani asıl olan serbestliktir, helalliktir. Bir şeyin haramlığına dair bir delilin gelmesi lazım. Helalliğe dair delil beklenmez. Ancak haram diye bir delil gelirse o zaman onu terk ederiz. Dolayısıyla bilmediğimiz, tanımadığımız bir şey hakkında o haramdır diye bilgimiz yoksa otomatikman o nedir? Helaldir. Şimdi bu ana kurala rağmen İmam Malik yok diyor. Yani Resulullah nasıl karpuz yediğine dair bir rivayet bulamazsam şey yapmam. Onu yiyemem. Şimdi bu ehli hadisin metinlere bakış biçimini anlatıyor. Aynı bakış biçimi ehli şiada da var. Ehli şiadaki aynı bakış biçimine de en çarpıcı örnek olarak ben her zaman şeyi veririm. İşte Allah rahmet etsin 79 yılında İmam Khomeini'nin önderliğinde İslam devrimi oldu. Ahbariyun grubundan olan bir ayetullah o günden itibaren evinden çıkmadı fitne geldi diye. Niye fitne geldi diye tahmin ediyor musunuz?
Çünkü imam gelince İslam devrimi oldu. Dolayısıyla ortalık karışacaktı. Karışıklığın uzun sürmesi gerekiyordu. Mehdi Aleyhisselam'ın zorunu gecikmişti.
Eyvallah. Adam diyor ki bu işler rivayetlere göre zulüm yaygınlaşacak, evrensel boyut kazanacak. İnsanlar çaresiz kalacaklar, takatsız kalacaklar ve İmam Zaman Aleyhisselam zuhur edecek, İslam adaletini tahkim edecek, hakim kılacak, İslam devletini kuracak ve bütün bir yeryüzüne İslam hakim olacak. E şimdi alimlerden bir alim çıkıyor, devrim yapıyor, devlet kuruyor. Bu ahbariyun okuma biçimi diyor ki senin ne işin, ne haddine diyor. Sen bir kere masum imam değilsin ki. Sen niye devrim yapıyorsun? Dolayısıyla haddi olmayan, hakkı olmayan bir alim kalkıp İslam devrimi yapar, İslam devleti kurarsa bu okuma biçimine göre şey oluyor bu. Fitne oluyor. Fitne oluşunun ikinci sebebi de sen İslam devleti kurunca bu coğrafyada adaleti oluşturacaksın. Adalet oluşunca da zulmün yaygınlaşması gecikecek. Zulmün yaygınlaşması gecikince de İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu sen geciktirmiş oluyorsun. İkinci fitnesi de bu. Şimdi az önce karpuz yememeyi gerektiren zihinsel yanlışlık neyse buradaki zihinsel yanlışlık da aynıdır. İki ekolünde yani bu manadaki iki ekoldeki bu yaklaşım biçiminin, okuma biçiminin gene çarpıklığını anlatabilmek için kendi dünyamdaki irdelediğim bir hadis üzerinde durmak istiyorum. İşte İmam Cafer Aleyhisselam'dan bir hadis var. Buyuruyor ki şu 400 kişinin duası kabul olmaz. Dördüncüsü de şey olarak sayıyor. Eşinden şikayet eden insanın duası kabul olmaz. Yani ey Allah'ım beni kurtar, beni bu işimden kurtar filan diye duası kabul olmaz. Niye? Çünkü Allah-u Teala boşanma yetkisi vermiş değil mi? Boşanmanın kapısını açmış. Yani ağlayıp sızlamanın ne alemi var? Şikayetçiysen Allah'a dua edeceğine cesur ol, git karını boşa. Git daha doğru düzgün bir tane kadın al. Şimdi imamın hadisine göre zahiren şey budur. Hüküm budur. Yani eşinden şikayetçi olan adamın Allah'a yaptığı dualar, o çerçevedeki yaptığı dualar kabul olmaz. Şimdi bunu ahbari mantıkla, ehli hadis mantığıyla okuyacak olursak, şu anda evli arkadaşlarımızın %80'i dul kalır arkadaşlar. Eşiyle problemi olmayan arkadaşımız yok. 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ya bu eşyanın tabiatıyla ilgili bir olay. Şimdi İmam Cafer Aleyhisselam da böyle dedi diye kalkıp eşlerimizi boşarsak. Bir, bu hadis sahih mi? Şia çerçevesinde düşünürsek bu hadis sahih. Kur'an mantığına uygun mu? Uygun. Fakat her hükmün, her emrin söylendiği dönem ve şartlar, o şartlar ve o dönem açısından bir farklılaşma olunca durum değişir. Şimdi şartlar ve durum açısından inceleme yaptığımız zaman her ne kadar zalim otorite tarafından idare ediliyor olsa da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem devrimiyle birlikte o topluma, Arap toplumuna ne hakim oldu? İslam hakim oldu. İslam aile hukuku, İslam aile biçimi, İslam karı koca ilişkisi, kültürel ortam buna elverişli. Mesela o gün için bir erkeğin 4 kere evlenmesi çok ciddi sorun olmuyor. Ama bugün sorun değil mi? Bugün Şiasıyla, Sünnisiyle bir erkek kalsın da eşinin yanında ben ikinciyi alacağım desin, bakın ne oluyor. Kıyametler kopuyor. Hadi diyelim eşi tahammül etti. Konu komşu kınar, sizi linç eder. Arkadaşlarınız sizi linç eder. Çevreniz, muhitiniz sizi linç eder. Irkınız, kavminiz, bölgeniz, ülkeniz sizi linç eder. Niye böyle bir kültür yok? Kültürel bir değişim var, kültürel bir dönüşüm var. Dolayısıyla ta bundan yıllar önce Selam gazetesinde bu konuda bir makalem yayınlanmıştı benim. Yani bugün için Allah cevaz vermiş deyip bir insan ikinci evlilik yaparsa birinci karısına zulmetmiş olur. Niye? İslam toplumunda bir insan iki de evlense, üç de evlense, iki nolu kadın da, üç nolu kadın da devletin şeyi altında değil mi? Koruması altında. Adam ölürse iki nolu eşte, üç nolu eşte şey oluyor, varis oluyor. İki nolu eşten, üç nolu eşten olan çocuklar da yine babanın resmi evlatları oluyor. Ama bugün bir insan iki evlensin, üç evlensin, devlet hangisini tanıyor? Birinciyi tanıyor. Adam öldüğü zaman devlet hangi eşi varis görüyor? Birinci eşi varis. İkinci eşi varis görmüyor. Bu birinci sakınca. Yani kadının güvencesi yok. Kadın erkeğin inisiyatifine terk ediliyor. Erkek iyi bir erkekse, devlet birinci kadını tanısa kaç yazar? Adam hayattayken mülkünün bir kısmını ikinci eşe, üçüncü eşe paylaştırır. İşte resmi evraklarını onun üzerine düzenler. Fakat sadece onunla kalmıyor. Öbür yandan bu kültür yok. Yani birinci hanım böyle bir şeye ya kocasını terk edip gidecek, dul kalacak ki Türkiye'de ikinci bir cehennemdir, dulluk cehennemi. Çünkü dul hanımlar rahatlıkla ne yapamıyorlar? Evlenemiyorlar. Evlenemedikleri gibi kadının her hareketi toplum tarafından şey altına alınıyor. Mercek altına alınıyor. Çarşıya rahat çıkamıyor, pazara rahat çıkamıyor. Olsa ki amcasının oğluyla bir yerde, bir sokakta ayaküstü selamlaşsalar, aleyhinde dedikodular çıkıyor. Kadın böyle bir cehenneme düşmemek için kocadan ayrılmak istemiyor. O ikinci kadını çekmek zorunda kalıyor. Yani kadın iki türlü zulme uğruyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir günde İmam Cafer Aleyhisselam demişti ki eşinden şikayeti olanın duası kabul olmaz. Haydi eşlerimizi boşayalım. İmam Cafer Aleyhisselam'ın bu hadisi zikrettiği dönemde bu mümkündü. Bir kocadan boşanan kadın 3 ay iddet müddetini doldurur doldurmaz ertesi gün bir başkasıyla rahatlıkla ne yapabiliyor? Evlenebiliyor. E bugün evlenebiliyor mu? Evlenemiyor. Dolayısıyla koca bunun hesabını yapabilmesi lazım. Şimdi ahbari okuyuşa göre ben kadınımda şikayetçi miyim? Şikayetçi. İmam Aleyhisselam Allah boşama kapısını açmış demiş mi? Evet. Haydi kadın güle güle. Ama usuliyyun dediğimiz diğer tarafa da usuliyyun diyoruz. Ehl-i sünnette de ehli fıkıh deniyor buna. Usul ehli bu manada tahliller yapıyor. Diyor ki yok hayır. Efendime söyleyeyim işte o gün şöyleydi bugün böyle, o gün şöyleydi bugün böyle az önceki yaptığımız çalışmada olduğu gibi bir çalışma yapıyor. El cevap Allah-u Teala ayet-i kerimede diyor ki eğer eşlerinizden hoşlanmıyorsanız sabredin. Olur ki Allah size bir hayır kapısı açar. Ayetini mesled alıyor. Şimdi bu ayetle o hadis çelişiyor mu? Yok çelişmiyor. Durumsal fark var. O durumlar bugün tahakkuk etmiyor. Öyleyse bize yakışır ki ayet-i kerimenin hükmüyle amel edelim. Usulüyüm bu manada tahliller yapıyor. Ama ahbari bu manada tahliller yapmıyor. Şimdi işin daha riskli yerine gelelim. Eğer şu ana kadar söylediklerimden mevzu anlaşıldıysa Vahhabilik ehli hadis tutumunun bir sonucudur. Dolayısıyla ehli şia içinde Vahhabi karakteri riski vardır. Ahbari tutum şianın Vahhabi keyfiyetini arz eder. Önüne gelene kafir der. Önüne gelene müşrik der. Çünkü öyle enteresan hadisler var ki şimdi o hadisleri siz kalkıp bugün için hoyratça kullanırsanız hiçbir ilmi değerlendirmeye tabi tutmadan korkunç şeyler olur. Nitekim bu son günlerde duyuyorum ki internette bu tür şiiler ta rehbere lanete kadar değil mi? Rastladınız mı?
Evet.
Rehbere lanete kadar dillerini uzatmışlar. Mercilere lanet ediyorlar. Fakihlerimize lanet ediyorlar. Alimlerimize lanet ediyorlar.
Kadar.
Efendim?
Kadar.
İmam Hümeyni'ye kadar lanet ediyorlar. Yani bu kadar fütursuzlaşabiliyorlar. Dolayısıyla dönelim başa. Arkadaşlar ahbarilik veya usulilik bir zevk meselesi, bir algı meselesidir. Aslında bu hiç olacak bir şey değildi. Fakat Allah Resulü'nden sonra imamet çizgisinden insanlar ayrılınca ümmet bu manada zevklere ayrıldı. Fakat diyeceksiniz ki Şialarda niye ayrıldı? Şia'da imamet var. Şia'daki imamet itikadına rağmen nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayattayken onun risaletine gayir olduğu halde ona karşı ileri geri konuşabilme cesaretini, fütursuzluğunu gösterebilen insanlar varsa imamlarımıza karşı da bu manada fütursuzca şeyler yapabilen Şiiler oldu tarihte. Şia hadis tarihini incelediğiniz zaman görürsünüz daha imamlar hayattayken hayattaki imamın ağzından hadis uydurma olgusu vardır Şialarda. Ve imamın kulağına geldiği zaman imam ben bundan beriyim diyor. Yani Şia dünyasındaki uydurma hadislerin birçoğu, mevzu hadislerin birçoğu bizzat imamların kendi mübarek ağızlarıyla, kendi müdahaleleriyle ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla bunu ekol farkı olarak değil de zevk farkı olarak almamız daha iyi olur. Yani bir metinin zahirinden yola çıkarak, bir hadisten yola çıkarak hüküm yürütmek, bir ayetten yola çıkarak hüküm yürütmek zevki, ahbariliği ve vahabiliği doğuruyor. Bu zevkten uzak durabilmemiz için mutlaka bizim ilmi analizler yapabilmemiz, karşılaştığımız metinleri bütün şartlarıyla yine Osmanlıların kullandığı ifadeyi kullanayım. Efradını cami, ahyarını mani, bütün cüzlerini bir araya getiren, bütün cüzlerine bir arada bakabilen, bütün dışta kalması gerekenleri dışta bırakmayı beceren, bütün doğuracağı faydaları celbeden, bütün doğuracağı zararları defeden bir mantıkla metinlere yaklaşmamız lazım. Bu metinlerden kastım ister Kur'an olsun, ister hadisler olsun. Ahbarilik ve ehli hadis usulilerin onlar için verdiği bir ad vardır. Ehli tatil. Aklı tatile çıkarmış adamlar. Allah'ın akıl nimeti diye bir nimeti var. Metin karşısında aklın yetkisi yoktur sonucunu doğurdular bunlar. Oysa akıl olmasaydı Allah ne peygamber yollardı ne de kitap yollardı. Yollar mıydı arkadaşlar? Akıl olmasaydı Allah ne peygamber gönderirdi ne de kitap gönderirdi. Öyleyse aklın öngörüleri, aklın bereketi, aklın nimetiyle metinleri okumak, olayları okumak, ona göre tepkiler verebilmemiz gerekmektedir. Mesela gene ahbari bir tutum. İşte biz İmam Khomeini deyince adamlar bize isyan ediyorlar. Diyorlar ki siz 15. masumu mu çıkardınız? Ancak diyor masuma imam denir. Oysa bunu söyleyen insan Arapça biliyor. Alim bir arkadaş. Arapçada kelimelerin bir has anlamları vardır, bir de umumi anlamları vardır. Bir lügat anlamları vardır, bir de ıstılahi anlamları vardır. Şia kültüründe 12 imam için imam ifadesi hastır, özeldir. Fakat Arapçada imam kelimesi umumidir. Her önder için kullanılır. Kur'an-ı Kerim kafirlerin önderleri içinde hangi ifadeyi kullanıyor? İmamları kullanıyor. O gün her topluluğu imamlarıyla çağırırız. Kafirleri de imamlarıyla çağıracak. Müşrikleri de imamlarıyla çağıracak. Şiileri de imamlarıyla çağıracak. Şimdi Ehl-i Beyt kavramında da gene öyledir. Ehl-i Beyt umumi anlamda nedir? Ev halkıdır. Umumi anlamda baktığınız zaman Peygamber Efendimiz'in eşleri Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin hepsi Ehl-i Beyt'tir. Ama özel anlamda Ehl-i Beyt dediğimiz zaman Ali Aba diyoruz değil mi? Çünkü Allah Resulü özelleştiriyor. Arapça orijinaliyle tahsis ediyor. O umumi anlamın içinden eşleri de, amca çocukları da, şunları da, bunlar da hepsi Ehl-i Beyt'tir. Bu sefer Aba hadisiyle tahsis ediyor. Diyor ki şu ayetteki Ahzab suresi ayet 33'teki Allah'ın kastettiği Ehl-i Beyt'in bunlardır. Bu sefer Ehl-i Beyt'e özel anlam geliyor. Buna da özel anlam diyoruz. Şimdi imamın da bir umumi anlamı var. Her önder için, her öncü için. Mesela namaz kıldıran insana ne diyoruz? İmam diyoruz. Değil mi? Şimdi bu ahbari arkadaşlar İmam Khomeini'ye imam diyemezsiniz'i öne sürünce kendilerini sosyolojik anlamda bir dayanağa şey yapabilmeleri için namaz imamına da imam dememeye başladılar. Peş namaz dediler. Yani imamın Farsçasını kullandılar. Tamam mı? Yani gerek yok ki böyle şeylere. Biz İmam Khomeini'ye imam derken haşa masum sayısını şeye çıkarmıyoruz. 15'e çıkarmıyoruz. Ve biliyoruz ki 14 masumdan başka masum yoktur. Has anlamda, özel anlamda 12 imam vardır. Ama bunun dışında işte falan caminin imamı filandır, falan caminin imamı filandır. Biz falan caminin imamı falan dediğimiz zaman nasıl ki o adama masum gözüyle bakmıyorsak İmam Khomeini adam. İmam Khomeini bir devrim önderidir. İmam Khomeini bir alimdir. Alim olarak imamdır. Müçtehid olarak imamdır. Bir hareket önderi olarak imamdır. Yani bu ahbari bakış, ahbari zevk kavramlara da takılıyor. Kelimelere de takılıyor. Ve oradan kendisine bir muhalefet alanı buluyor. Bunları da üç aşağı beş yukarı bilmemiz gerekiyor ki bu tür arkadaşların içerisinden yanlışlığa kendisini kaptırmış, aslında az irdelediğiniz zaman aklının üstüne örttüğü perdeyi az araladığınız zaman inkişaf edebilecek tipte müsait arkadaşlar var. O arkadaşların ellerinden tutabilelim diye. Bazıları da zaten kasıtları da yapacağımız hiçbir şey yoktur. Ama şu ifademin altını çizmek istiyorum. Ahbarilik, Şia'daki ahbari, Şia'nın Vahabizmini doğurabilir bir potansiyele sahiptir. Yani bunlar zalimlere karşı hareket etmeyi caiz görmüyorlar. Zira siz imamın işine karışıyorsunuz. Ama aynı insanlar kendi itikadında olan devrime müyesser olmuş ve bugün yeryüzü siyasetine vaziyet eden devrim kadrolarına karşı harekete geçebiliyorlar. O tarafa karşı hareketi caiz görünüyor. İmam Mehdi'yi geciktirir diye. Ama kendi kardeşine karşı hareketi caiz görünür. Çok ciddi bir zihinsel çarpıklık vardır. Aynen Vahabilerde olduğu gibi. Vahabi Siyonistlere karşı tepki veriyor mu? Vermiyor. Ama ben Müslümanım dediği halde kabir ziyareti yapan Müslümana tepki veriyor. O zihni çarpıklığın aynısı biz Şiiler için de geçerlidir. Dikkat etmek zorundayız.